Ayrım 22. Malta sürgünleri. Bilal Nehşimşir. Sayfa 321. Bir hariciye nazırı. Mondros ve Malta'dan İngiliz devlet adamlarına gönderdiği bütün mektuplarının altında eski nazır ve Osmanlı Mebusan Meclisi reisi diye imza attı. İmzalarında hiçbir zaman sürgün ya da tutsak sözcüklerini kullanmadı. Kendisini hep iş başında bir devlet adamı gibi görüyordu. Bir bakıma hala hariciye nazırlığı yapıyordu, hem de bütün ciddiyetiyle. Lloyd George'dan ve Lord Curzon'dan başkasına mektup yazmadı. Sürgün ve tutsak olduğunu hemen hemen hiç düşünmüyordu. Ne yalvararak ne kafa tutarak serbest bırakılmasını istedi. Memleket sorunlarına kafa yordu durmadan. Düşündüklerini medeni bir cesaretle İngilizlere anlatmaya çalıştı. İngilizlere karşı Türkiye'yi savunmaya çalışan, kendi kişisel dertlerini aşabilen tek sürgün odur. Onurlu bir milliyetçiydi. Filozof bir yanı vardı. Öteden beri doğayla baş başa kalıp düşünmeyi severdi. Çocukluğu Ege yöresindeki büyük aile çiftliğinde geçmişti. Halkalı Ziraat Okulu'ndan ayrılmıştı. Tembel bir öğrenci olduğunu söyleyenler vardı. Aslındaysa okul onun düşünce susuzluğunu doyuramamıştı. İstanbul Hukuk'tan sonra Paris Siyasal Bilgiler Okulu'na gönderilince Rousseau ile Herbert Spencer'ı daha yakından tanıyıp sevdi. Siyaset felsefesine yöneldi. Aynı zamanda Jön Türklerin içine girdi. Abdülhamit döneminin son yıllarında yurda dönünce devlet kapısında iş aramadı. Çiftçilik yapmayı yeğe tuttu. Meşrutiyetin ilanı üzerine gün bugündür diyerek 35 yaşının bütün enerjisiyle politikaya atıldı. Menteşe mebusu olarak meclise girince yıldızı çabucak parladı. Paris'ten beri zaten ittihatçıydı, hemen ittihatçı liderler arasında yerini aldı. Çeşitli nazırlıklarda bulundu. Türkiye 1. Dünya Savaşı'na girerken o meclise mebusan reisiydi. Sonra Sayit Halim Paşa kabinesinde hariciye nazırlığı yaptı. Mütarekede savaş kabinesinin bir üyesi olarak harp divanında sorguya çekildi. Arkasından Mondros'a sürüldü. Çiftlikteki gibi yine yürüyüş yapar, düşünür ve sonra oturup İngiliz devlet adamlarına mektup yazardı. İlk mektubunu 22 Temmuz 1919 günü Mondros'tan İngiltere Başbakanı Lloyd George'a gönderdi. Bu mektubunda ilk ve son defa sürgün hayatına değindi. Arkadaşlarımla birlikte 50 günden beri Mondros'ta askerlerinizin muhafazasında tutsağım dedi. Arkasından onurlu bir milliyetçi olarak şunları ekledi. Bizler büyük güçlere karşı gıpta edilecek bir özveri ve yiğitlikle varlığı için savaşmış bir ulusun temsilcileriyiz. Şu halde seviyemize saygı gösterilmesini istemek hakkımızdır kanısındayız. Bu mektubu İngiltere'de ittihatçılara karşı yapılan propagandalara karşılık vermek için yazmıştı. İngiliz gazeteleri ve mebusları sömürgelerdeki Müslümanlar arasında kaynaşmaların İttihat ve Terakki Komitesi'nin kışkırtmalarından ileri geldiğini söylüyorlardı. İnanmış ittihatçı buna karşılık veriyor ve şöyle diyordu. Emin olunuz ki Sayın Başbakan, Müslümanları kışkırtan ittihatçılar değildir. Onları iten güç, kurtuluş düşüncesi ve insanlık onurudur. F.O. 371-4174-121-1938 Lloyd George'a mektubu Mondros 22-7-1919. Bu sözleriyle Asya-Afrika halklarının kurtuluş savaşlarını çeyrek yüzyıl kadar öncesinden İngilizlere haber vermiş oluyordu. Aynı mektubunda Türklerin ileride Rusya'ya karşı İngiltere'nin tabii müttefikleri olacaklarını da söyledi. Bir hafta sonra Lloyd George'a ikinci bir mektup yazdı. Bu daha uzundu. Eski Hariciye Nazırı Barış Konferansı'nda Türkiye aleyhinde çok sert kararlar alınacağını sezmişti. Belki bu kararlar biraz yumuşatılabilir miydi umuduyla kaleme sarılmıştı. Türkiye'nin hangi koşullar altında savaşa girdiğini anlatıyor, o zamanki politikasını savunmaya ya da haklı göstermeye çalışıyordu. Özetle şunları söylüyordu. Türkiye'yi savaşa iten asıl neden Rus korkusu olmuştu. Çünkü Japonya'da yenildikten sonra Rusya yine yakın doğuya dönmüş, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye koyulmuştu. Makedonya'yı karıştırmıştı. Balkan devletlerini Türkiye'ye saldırtmıştı. Ermenileri kışkırtmıştı. Türkiye'ye bir Ermeni reform tasarısı empoze etmek için İngiltere'nin de işbirliğini sağlamıştı. Bu politika uygulansaydı Doğu Anadolu Türkiye'den kopacaktı. Rusya, Alman direnişiyle karşılaşmamış olsaydı daha 1912 yılında Türkiye'yi parçalayacaktı. Rus tehlikesi karşısında Türkiye, Almanya ile İngiltere'yi birbirine yaklaştırmaya çalışmıştı. Bu amaçla Bağdat ve Basra sorunlarında büyük ödünler verilmişti ama İngiltere Türkiye tarafından sipariş edilen Osmaniye veya Reşadiye zırhlılarına el koymakla Türklerin kaygılarını daha da arttırmıştı. Bu koşullar altında Türkiye Alman ittifakına sarılmak zorunda kalmıştı. Türkiye yine de tarafsız kalabilmek için çaba harcadı. İngiltere'ye, Fransa'ya ve Rusya'ya başvurdu. Bir anlaşma yapmak istedi. tarafsız kalmasına karşılık olarak Türkiye'nin toprak bütünlüğünün ayrı ayrı garanti edilmesini ve kapitülasyonların kaldırılmasını şart koştu. İtilaf devletleri buna yanaşmadılar. Karadeniz olayı da bir hükümet kararı sonucu değildi. Olaydan sonra Türkiye'nin karma soruşturma açılmasını istemiş olması da bunun önceden verilmiş bir hükümet kararı sonucu olmadığını ispat etmiyor muydu? F.O. 371-4174, 123-305, Lloyd George'a mektubu Mondros 31-7-1919. Bunları anlattıktan sonra eski hariciye nazırı İngiltere Başbakanı'na şöyle dedi. İşte Sayın Başbakan, Türkiye'nin genel savaşa girişinin uzak ve yakın nedenleri bunlardır. Anayasa açısından temsili bir otoritenin kararı sonucu olmayan bir hareketten dolayı Türk ulusunun suçluluğundan söz edilip edilmeyeceğine karar vermek şimdi size düşer. Bu mektup bir ay kadar sonra İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ulaştı ve dikkatle okundu. İngiliz diplomatlarından biri şu notu düştü. İttihat ve Terakki'nin hariciye nazırı şimdi Mondros'ta tutukludur. Türkiye'nin savaş içindeki politikasını savunuyor. Amacı daha hafif barış koşulları elde etmektir. İleri sürdüğü argümanlar inandırıcı değil ama bir örneğinin barış delegasyonuna gönderilmesi. Sürgündeki hariciye nazırı 3. mektubunu 29 Ocak 1920 günü İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a yolladı. Uzun uzun meşrutiyet devrimini savundu. Özetle şunları anlattı. Jön Türkler Abdülhamit'ten çürümüş bir miras devraldılar. Önce temizlik tedbirleri gerekiyordu. Asker ve sivil kadrolar gençleştirildi. 3000 kadar görevli açığa çıkarıldı. 1000 kadar subayın rütbeleri düşürüldü. 1000 kadar insan saray mutfağından besleniyor ve bu bütçeye 100 bin liranın üstünde bir masrafa mal oluyordu. Sarayın kadrosu 300'e, yıllık bütçesi 25 bin liraya indirildi. Bu operasyon sonucu yönetim daha yetenekli ve daha dürüst ellere geçti. Eski düzenin modern anlamda bir bütçesi yoktu. Harcamaları ölçüsüz ve sınırsızdı. Yeni düzen düzgün bir bütçe yaptı. Ama kapitülasyonlar mali reform yapılmasını engelliyor, vergi toplanmasını sınırlandırıyordu. Siyasal bakımdan Jön Türkler parlamenter düzeni getirdiler. 1909'da patlak veren gerici ayaklanma bastırıldı. 1913'te yürürlüğe giren Vilayetler Kanunu, vilayetler düzenini temelden değiştirdi. Çok önemli kanunlar çıkarıldı. Taşınmaz malların mülkiyet düzeni yenilendi. Adalet teşkilatı çağdaş temele oturtuldu, bütçe düzeldi, gelirler arttı. Balkan Savaşı'ndan sonra kapitülasyonları kaldırmak için Türkiye'nin büyük devletlerle giriştiği tartışmalar özellikle dikkat çekicidir. Türkiye'nin ilerici atılımlarını önlemek düşüncesiyle Rusya büyük savaşı çabuklaştırdı. Reform hareketi savaş içinde bile duraksamadı. Üniversitenin ıslahına çalışıldı, yurt dışına binlerce öğrenci yollandı, yabancı fabrikalara stajyerler gönderildi, ticaret kanunuyla medeni kanunun ıslahı için komisyonlar kuruldu. Bir banka, bir büyük şirket kuruldu. Bütün iç ve dış güçlüklere rağmen genç Türklerin yaptıkları devrimler özetle bunlardır. F.O. 371-5153 E210 Lord Curzon'a mektubu Malta 29-1920. Bunları Lord Curzon'a anlattıktan sonra sözünü şöyle düğümledi. Bütün bunlar Batı uygarlığına layık mı, değil mi? Şimdi siz karar verin. Bu mektup, Türklerin İstanbul'dan atılacakları yolundaki söylentilerin yoğunlaştığı bir sırada kaleme alınmıştı. İttihat ve Terakki iktidarının hariciye nazırı, mektubunun son bölümünde asıl bu konu üzerinde durdu. İstanbul'un Türklerde bırakılmasını dilinin döndüğü kadar savundu, şunları söyledi. Karadeniz'in ve İstanbul Kafkasya yolunun denetimini güvenlik altına almak istiyorsunuz. Türkleri İstanbul'da bırakarak bunu sağlayamaz mısınız Sayın Bakan? Yüzyıllardan beri Ruslara karşı boğazları savunan onlardır. İngiltere kendilerini desteklerse Almanlara karşı da savunamazlar mı? Türk ulusu çok iyi özellikleri olan bir ulustur. Aslında dürüsttür, iyilik bilir, aşırı ölçüde sadıktır, yiğittir. Büyük bir ulusu umutsuzluğa itmek yerine onun iyi özelliklerini İngiliz politikası yararına kullanmak daha akıllıca bir politika olmaz mı? İstanbul yalnız Türklerin fethedilmiş bir başkenti değil, aynı zamanda İslam'ın biricik kalesidir. Onu onur kırıcı biçimde halifeden almak bugünkü savaşa bir Haçlı Seferi özelliği verecektir. Umarım ki İngiliz politikasının yöneticileri ölçüyü kaçırmazlar ve son anda hoşgörü ağır basar. Aynı mektup. Bu mektup İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na ulaşınca Mr. Edmonds şunları not etti. Malta'da uzun uzun yazacak zaman buluyor. Bu uzun mektup genç Türklerin çeşitli reformlarını anlatıyor. Türklerin İstanbul'da bırakılmaları çağrısıyla son buluyor. Bir başka İngiliz diplomatı da şunları ekledi. Halil Bey, kapitülasyonların Türkiye'yi yıktığı ve Rusya'nın Türkiye'deki reformları önlemek amacıyla savaşı başlattığı sonucuna varıyor. Malta'da bir siyasi tutuklu gibi yazıyor. Mektubunun alındığını kendisine bildirsek mi? Foreign Office'in 18-2-1920 günlü notları. Lord Curzon, Malta valisi aracılığıyla mektubunun alındığını Malta'da tutuklu eski Osmanlı Hariciye Nazırı'na resmen bildirdi. Foreign Office'ten War Office'e yazı Londra 27-2920 No. E-210. Sürgün Hariciye Nazırı bunu sevinçle karşıladı. Sanki iş başında bir Hariciye Nazırı gibi hareket etmesini Londra resmen tanımıştı. Mektuplarını sıklaştırdı. Sürgün kampında Doktor Süleyman Numan Paşa kendisine bol bol yürüyüş yapmayı öğütlemişti. Her gün saati gelince ceketini çıkarır, bir pehlivan tavrıyla harekete geçer, büyük bir sabır ve azimle aşağı yukarı dolaşırdı. Sonra dinlenmeyi cidden hak etmiş yorgun bir adam neşesiyle ağaç altına otururdu. A.E. Yalman, Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt 2, Sayfa 124. Ve arkasından Lord Curzon'a bir mektup daha yazardı. 1920 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Londra'ya 6 mektup yolladı. 16 Mart 1920 günlü mektubunda Ermeni sorununu ele aldı. Şunları yazdı. Ermeniler Balkan uluslarını taklit ettiler ama coğrafyalarının farklılığını göz önünde tutmadılar. Tanrı 30 milyondan fazla Türk'ün ve Kürd'ün arasına 2-3 milyon Ermeni yerleştirmişti. Ancak Kafkasya'nın bir köşesinde çoğunluktaydılar. Şu halde doğaya karşı bir savaşa girişmişlerdi. Yıkıcı yöntemlerle azınlığın çoğunluğa hükmetmesini sağlamaya kalkıştılar ve beceriksizliklerinin acısını çektiler. Sonra Balkan haklarının Ruslarla yakınlığı vardı. Ermenilere karşı ise Rusya amansız bir düşmandı. Rusya Doğu Anadolu'yu topraklarına katmak istiyordu. Bunu 1915'te müttefiklerine de kabul ettirmişti. Ermeniler bunu da kavrayamadılar. Bugün Ermeniler çoğunlukta oldukları Kafkasya köşesiyle yetinmezler ve büyük devletler de onların büyüklük hastalıklarını teşvik ederlerse ilk yanılgılar daha da kötüleşecek ve Ermenilerin geleceği de tehlikeye girecektir. Büyük devletler isterlerse bölgenin çeşitli halklarını bağdaştırabilecek, yarım yüzyılda süregelen boğuşmaları yatıştırabilecek çözüm yolu bulabilirler. Coğrafi duruma dayanan ilkelere göre Ermeni sorunu böyle çözülebilir. F.O. 371-5153 E.24.076 Lord Curzon'a mektubu Polverista, Malta 16-3920. Bu mektup, Sevr Antlaşması'nın hazırlandığı ve Doğu Anadolu topraklarının Ermenistan'a verilmek istendiği bir sırada kaleme alınmıştı. Ermenilerin bölgede azınlıkta olduklarını, onlara hak etmediklerinden daha fazla toprak verilemeyeceğini yoksa sorunun daha da güçleşeceğini savunuyordu. Eski Hariciye Nazırı bir hafta sonra Lord Curzon'a bir mektup daha gönderdi ve bu kez Anadolu Kurtuluş Savaşı'nı savundu. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği'nin ve bazı gazete muhabirlerinin İngiltere'yi yanılttıklarını anlattı. Bunlar Kamil Paşa zamanında İttihatçıları İngiltere'nin düşmanları gibi göstermişlerdi. Şimdi de Anadolu'daki milliyetçileri düşman olarak göstermeye çalışıyorlardı. Böyle bir yanılgı hem Türkiye'nin hem de İngiltere'nin zararına olacaktı. Türkiye 15 yıldan beri büyük bir siyasal ve sosyal değişim geçiriyordu. İngiltere bunu doğru değerlendirmeliydi. Askıdaki sorunları Türkiye ile dostça çözümlemeye çalışmalıydı. Çünkü iki ülkenin gelecekteki çıkarları birbirine uygun olacaktı. Sizi temin ederim ki Ekselans, İngiltere Türkiye'yi ebedi bir dost ve müttefik olarak kazanabilir ama hiçbir zaman himayesi altına alamaz, diyordu. F.O. 371-5153 E-2711 Lord Curzon'a mektubu Polverista, Malta 24-3920. Bu satırları yazdığı günlerde İngiltere'nin Türkiye politikası yeniden sertleşmişti. Hazırlıkları bitmek üzere olan Sevr Antlaşması'nı Türkiye'ye kuvvet yoluyla kabul ettirmek için İstanbul işgal edilmişti. Kemalistlere karşı amansız bir savaş açılmıştı. Çoğunlukla Kemalistlerden oluşan yeni bir sürgün kafilesi daha Malta'ya yollanmıştı. İttihat ve Terakki'nin Milliyetçi Hariciye Nazırı bunu görür görmez İngiltere'ye ateş püskürmeye başladı. 30 Mart 1920 günü Malta'dan Lord Curzon'a şu mektubu yazdı. Polverista Sarayı'na yeni Türk sürgünleri geldi. Bu da gösteriyor ki son mektubumda size eğilimlerinden söz ettiğim İngiliz baylar, İngiliz hükümetini Türk ulusuna karşı yeni bir savaşa itmişlerdir. Kanımca yanlış bir yoldasınız Ekselans. Kuşkusuz yüzeyde bazı başarılar kazanırsınız ama dipteki taban canlı ve kinci kalacaktır. Çünkü Türk ulusunun milliyetçilik ateşini ve yüce onurunu söndürebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Bu ulusun onurlu bir geçmişi ve 15 yıllık hür yaşamı olduğu unutuluyor. Takdire layık değil midir ki Ekselans bunca uzun savaştan ve ıstıraptan sonra yine de dünyanın karşısında silah elde dimdiktir ve şöyle haykırır. Baylar, imparatorluğumun üçte birinden vazgeçiyorum ama geleceğimi ve bağımsızlığımı güvence altına alacak bir barış istiyorum. Yiğitlik duygusu olan her insanın bu kahramana saygı beslemesi gerekir. Oysa adamlarınız İstanbul'da Ermenileri, İzmir'de Rumları kılavuz olarak kullanıyorlar. Tekrar ve ısrar ediyorum ki ekselans, Türkiye'yi sürekli bir dost, hatta müttefik olarak kazanabilirsiniz ama bu yöntemlerle, bu baskı politikasıyla değil. F.O. 371-5153-E3084 Lord Curzon'a mektubu Malta 33-1920. Eski Hariciye Nazırı Halil Bey, 1920 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Lord Curzon'a 3 mektup daha yazdı. Hep aynı temayı işledi. Bir yandan İngiltere'nin Türkiye politikasını acı acı yerdi, öte yandan İngiltere'nin Türkiye'ye muhtaç olduğunu söyledi. İki devletin anlaşmaları gerektiğini savundu. Yoksa İngiltere'nin de bu politikadan zararlı çıkacağını ileri sürdü. 19 Nisan 1920 tarihli mektubunda İngiltere'nin bu yıkıcı politikasından vazgeçmesini istedi. Türkiye'yi ve İslam dünyasını boyunduruk altına alma çağının artık geçtiğini belirtti. Türkiye ile anlaşma yoluna gitmezse İngiltere'nin Asya ve Afrika'da patlamaya hazır bir yanardağ üzerinde kalacağını hatırlattı. Bu yiğit Türk'ü yok etmeye kalkışmayın ekselans diye yalvardı. Türkiye ile İngiltere arasında bir ittifak yapılmasını önerdi. Sanki iş başında bir dışişleri bakanıymış gibi İngiliz hükümeti bunu ilke olarak kabul ederse onu önce dostlarına sonra da memleketime kabul ettirmeyi üzerime alırım sayın bakan dedi. F.O. 371-5153-E4031 Lord Curzon'a mektubu Malta 19-4-1920. Malta'da sürgün olan bir eski nazırın bir Türk-İngiliz anlaşmasını nasıl Türkiye'ye kabul ettirebileceği sorusu akla gelebilir. Acaba Mustafa Kemal Paşa kendisine gizli bir görev mi vermişti? Bunun için mi o durmadan İngiliz devlet adamlarını mektup yağmuruna tutuyor ve sanki görev başında bir nazırmış gibi hareket ediyordu? Bu konularda herhangi bir belgeye rastlayamadık. Görülen şudur ki eski Hariciye Nazırı büyük bir ciddiyetle görev yapmaya çalışıyor, İngiltere'nin Türkiye politikasını yumuşatmak için gerçekten çaba harcıyordu. Bu işi inanarak içtenlikle yapıyordu. Unutmamak gerekir ki son mektuplarını yazdığı günler Türkiye'nin en karanlık dönemine rastlıyordu. Başkent İstanbul işgal edilmişti. Türkiye'ye karşı adeta yeni bir savaş açılmıştı. Anadolu'nun dört bucağında ayaklanmalar patlak veriyordu. Anadolu'daki yeni Türk hükümeti henüz kuruluş günlerindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni açılacaktı. Türkiye'nin geleceği kuşkulu ve karanlıktı. Böyle karanlık günlerde o, büyük bir inançla Türk milliyetçiliğinin söndürülemeyeceğini, uzun sürede Türk ulusunun ayakta kalacağını söylüyor ve Lord Curzon'u yanlış politikasından caydırmaya çalışıyordu. Eski Hariciye Nazırı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı arifesinde 21 Nisan 1920 günü Lord Curzon'a bir mektup daha yazdı. İngiltere'nin Türkiye politikasını 1908'lerden başlayarak eleştirdi. Şimdi Türkiye'yi yok etmek istiyorsunuz, neden? Diye sordu. İngiltere Başbakanı'nın söylediklerine göre Türkiye'nin kışkırtılmadan savaş ilan ettiği, savaşı 2 yıl daha uzattığı ve Batı uygarlığına layık olmadığı için, dedi. Bu iddianın açık bir tartışmaya bir dakika bile dayanamayacağını söyledi. İngiltere'nin Türkiye'yi yok etme politikasının gerçek nedenlerini bütün İslam dünyasının da araştırdığını ekledi. Savaşı hazırlayanın, savaşı isteyenin Türkiye olmadığını anlattı. Böyle olduğu halde Türkiye'nin cezalandırılmak istenmesini yerdi. Hele Trakya ve İzmir'in Yunanistan'a bırakılmasının beterin beteri olacağını belirtti. Türkiye ile İngiltere arasında anlaşma şansları varken bunun yitirilmesine hayıflandı. Yazık, bin kere yazık, dedi. F.O. 371-5153-E4017 Curzon'a mektubu Malta Polverista 21-4-1920. 13 Mayıs 1920 günü Malta'dan Lord Curzon'a bir mektup daha yolladı. Rus Bolşevik tehlikesine İngiltere'nin dikkatini çekti. Benim zavallı ulusum yüzyıllarca Ruslara karşı Avrupa'nın nöbetçiliğini yaptı, dedi. Tarihin garip cilvesiyle şimdi Türklerin Bolşeviklerle anlaşmaya yetildiğini söyledi. Ruslara karşı Türklerle İngilizlerin anlaşabileceklerini, bunun için geç kalınmamasını savundu. Ekselans, yıkıcı politikanızla bu yiğit ve sadık Türk'ü ebediyen kaybedeceksiniz. İnancım odur ki bir modus vivendi yapılabilir, diye tekrarladı. F.O. 371-5153-E5599 Curzon'a mektubu Malta Polverista 13-5920 ve sustu. Bulabildiğimiz kadarıyla onun sürgünden İngilizlere yolladığı son mektup budur. Ondan sonra başka mektup yazıp yazmadığını saptayamadık. 10 ay içinde 10 kadar mektup yazmıştı. Mektuplarında savunduğu görüşler tartışılabilir. Bu mektupların pratik ne yararı olduğu da sorulabilir. Bizce asıl önemli olan onun tutumudur, kişiliğidir. Kendisi bir sürgündür, tutsaktır. Bunu düşünmez. Türkiye'yi düşünür durmadan. Düşünmekle de kalmaz, kendi sınırlı çerçevesinde Türkiye'nin kurtuluşu için çırpınır, yazar, kavga eder. Sağlam bir kişiliği vardır, inançlıdır. Türkiye'nin geleceğine inanır. Ulusunu, yurdunu içtenlikle sever. Kendi tutsaklığını unutabilecek kadar sever. Kendi kurtuluşu için değil, Türkiye'nin kurtuluşu için uğraşır. Öteki sürgünlerle karşılaştırılınca bu eski hariciye nazırının saygıdeğer kişiliği daha açık ortaya çıkar. Ötekilerin birçoğu tevekkülle susmuşlardır. Türkiye'nin kurtuluşu için düşündükleri arkadaşlarıyla sohbet çerçevesini aşmamıştır. O ise durmadan İngiliz devlet adamlarına mektuplar yazmıştır. Bunu kendisine bir görev bilmiştir. Sürgün arkadaşlarından bazıları yalnız kendi kurtuluşlarını düşünmüşler, kalemlerini bunun için kullanmışlardır. Ülkücü eski nazırsa kendisini serbest bırakmaları için bir kez bile İngilizlere başvurmamıştır. Yazdığı bütün mektuplar Türkiye'nin kurtuluşu amacına yönelikti. Malta'dan kurtulduktan sonra bir süre faal politikaya karışmadı. Dördüncü dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İzmir mebusu olarak seçildi. Ölünceye kadar mebus olarak kaldı. Öldüğü zaman 72 yaşındaydı. 22. ayrımın sonu, sayfa 332.